Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber her zaman olduğu gibi stüdyolarımızda çok kıymetli bir abimizi, konuğumuzu ağırlıyoruz. Sevgili Asım Gültekin abi, hoş geldin.
Hoş bulduk efendim, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar olsun inşallah.
Evet, Asım Gültekin bizlerle birlikte bu akşam. Hem yeni çıkan kitabını konuşacağız, hem birçok konuya değineceğiz.
İnşallah.
Asım Gültekin'in Alışmak Ölümüne Karşı adlı ilk kitabı çıktı. Hayırlı olsun abi öncelikle.
Eyvallah, sağ olasınız.
Yıllardır yazıyorsun, çiziyorsun, koşturuyorsun ama ilk defa kitap olarak çıkmış oldu galiba.
Evet, yani belki 10 yıl önce çıkması gereken bir kitaptı ama ortaokul yıllarında yazar bir öğretmenimiz dersimize bir yazar giriyordu demeyeyim de iki yazar giriyordu. Adem Kandemir diye bir Her Duvar Bir Kapıdır isimli kitabı vardı o yıllarda, 90'lar. Sonradan şiir kitapları da çıktı Adem hocamızın. İsmet Özel'le de gayet samimi olabilen bir insan idi. Yani İsmet Özel'le de samimi olabilmek kolay bir şey değildir derler ya. O derdi yani, kitabı böyle erken çıkarmamak, mümkünse 40 yaştan sonra kitap çıkarmakta, biraz olgunlaşmakta fayda var gibi bir cümleler kurmuştu biz ortaokuldayken. Ben de ondan biraz fazla mı etkilenmişim ne? Her böyle bir kitabın bir araya gelmesi, basılması, şu kitaplaştıralım sizin yazıları dediklerinde bir şekilde yani olabilir ama deyip ipe un serme tarzı bir yoldan gitmiş oldum. Bunun da sebebi biraz Adem hocamız, sağ olsun. İyi bir şey yani, daha erken çıkartıp çok hatalar yapmış olmak yerine böyle hatasız muhteşem bir kitap hazırlamış olmak filan diye latife edeyim dinleyicilerimize. Biraz daha süzülmüş şeyler sunmakta fayda var diye düşündüm.
Hocanız için aynı zamanda ustanız diyebilir miyiz abi?
Tabii ki yani tek usta diyemeyiz ama
ilk ustalarınızdan diyebilir miyiz?
Gerçekten çok beni etkileyen birisi. Kitabın isminin oluşmasında da kesinlikle etkisi var. Çünkü alışmaya karşı ilk uyaran insan oydu beni. Çocuklar namaza bile alışmayın derdi bize.
Çok güzel.
Biz de bu hoca komünist mi ne oluyor filan derdik.
Alışmak ölümü.
Tabii, dolayısıyla alışmak bir şey öldürüyor. Tabii alışmamak gerekir. Bize öyle ilgi çekici bir şekilde anlatmıştı ki bende çok etki etmiş ve benim inandığım, savunduğum bir şeydir ömür boyu o alışma meselesi. Dolayısıyla kitabın isminde de hakikaten Adem Kandemir Bey'in tesiri var. Gerçi kendisi sonradan Marmara FM'de Düşünce Alıştırmaları diye bir program yaptı ama alışma kelimesine
evet. Köken olarak konuşmuş. Kelimeyle de konuşabiliriz abi bir dönem.
Tabii ki. Biz de bir yere yaptık öyle programlar.
Evet. Benim de alışmak deyince lisede yazmıştım galiba. Öyle bir kompozisyon ödevimiz vardı. Atasözü: alışmış kudurmuştan beterdir.
Tabii.
Evet, o atasözünü anlatmıştım böyle. Hala
Allah'tan o atasözü var. Ben böyle alışmanın niye kötü bir şey olduğunu anlatmaya kalkıştığımda o hemen imdadıma yetişiyor diyorum. Yani alışmak niye kötü? Çünkü kudurmuştan bile kötü falan diyoruz. O atasözü sağ olsun yani. Evet. Ölmesin sakın.
Kitapta birbirinden güzel kısa yazılar var. Kısa. Bunlardan bir tanesi de mesela her şeyin İslamileşmesi mi? Allah korusun diye.
Evet, İslami böyle, şeylere karşıyız.
Evet, böyle şeylerden bahsedebiliriz kısa böyle yazılardan, belki ilgi çekici yazılardan. Hem dinleyicilerimize kitaptan biraz bahsetmiş oluruz, hem de bu konuyla ilgili de bilgiler öğrenmiş oluruz. Bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım.
Değil mi? Onlar bir tahmin etsinler ilk önce istiyorsan.
Evet. Her programda neredeyse bir hediye vermeye çalışıyoruz. Erkam'da Hasbihal etiketine yazılan tweetlerden bir kişiye Alışmak Ölümüne Karşı adlı kitaptan hediye edeceğiz kısmetse bu akşam. O yüzden Erkam'da Hasbihal etiketine selamlarınızı, sorularınızı yazabilirsiniz. Buradan yapacağımız çekilişle sizlerden birine, bir dinleyicimize bu kitaptan hediye etmiş olacağız imzalı.
Evet, Doğa Aynası'nın albümüydü. Kim en son?
Doğa Aynası'nı verdik. Ammar Acarlıoğlu'nu verdik.
Doğa Aynası'nın albümünü kim kazanmıştı en son?
Ayşe Sena kazandı. Onu tebrik ediyoruz.
Evet, bravo.
Evet.
Haftaya da inşallah kitabı
kazananı açıklarız.
Açıklarız inşallah.
Evet abi, İslamileşme burada biraz bahsediyorsun aslında. Ben bir pasaj okuyayım buradan, sonra da sizle devam edelim isterseniz. Kulların, biz Müslümanların kendi yaptıkları kusurlu uygulamaları İslami kılıfına sokup tartışılmaz, eleştirilemez doğrular gibi sunmasına karşıyız. Nesnelerin, varlığın İslami denilerek sanki İslam'ın dışında evrende bir şey varmış gibi, Allah ile irtibatsız bir nesne varmış gibi, İslami demedikleri şeyin asli imiş gibi algılanmasına karşıyız.
Evet, bu biraz tabii hani fark edilmesi biraz zor bir mesela konu. Yani hatta kitaptaki en zor meselelerden birisi.
Evet, doğru.
Yani okuyup da ya ama niye hepsine mi karşıyız İslami şeylerin diyen okuyucular oldu.
Benim
açıkçası
aklıma şu geldi. Peki ne diyeceğiz yani?
Ne diyeceğiz?
Evet. Şimdi geçen de onu biraz tartıştık. Şimdi dünyada da hani bunu söylüyorlar aslında. Mesela diyelim işte Mesut Kurtiş, Maher Zain, Sami Yusuf, bunların yaptığı müziği hep İslamik müzik. İslami müzik.
İslam müzik
hep
deniliyor.
Bunu söylüyorlar. Yani acaba hani ben de onu düşünüyorum. Ne dememiz gerekiyor veya özgün müzik?
İslami müzik dememek lazım.
Evet.
Ne demek gerekir? Benim kanaatime göre Müslümanca müzik demek daha sahih olur. Çünkü evet, Müslümanca, bir Müslümana yakışır bir şekilde bir şey yapıyorlar. Onlara İslami dediğimizde biz sanki diğer onların dışındaki şeylerin, hı hı, İslam'la ilgili olmadığını gibi bir kafa yapısına teslim olmuş oluyoruz. Yani halbuki yeryüzündeki her şey İslam'la ilgili. Bir ateist bile, bir kafir bile İslam'la ilgilidir. İslam'a göre o kafirdir. Yani İslam'la ilgisi onun kafirliğidir. Yani İslam'sız bir isimlendirme alanı asla yoktur. İsimlendirebileceğimiz en ufak bir nesne bile yoktur. Bir çakı, bıçak, kalem, 0.5 kalem ucu bile İslam'la alakalıdır. Ve ona ayrıca bir İslami demene gerek yok. Birileri bize bunu yutturarak toplumsal hayattan Allah'ın kanunları ve kurallarını çekerek, insanların kendi heva ve heveslerine göre uydurduğu kuralları yürürlüğe sokarak bize işte böyle yaşayacağız, böyle yaşamak güzeldir, en iyi yönetim biçimi budur, demokrasi filan vesaire, bunları öğrettikten sonra biz hani Allah'ın adamıyız yani sonuçta, değil mi? Müslümanlar Allah'ın insanıdır. Ya böyle olmuyor, bu yanlış, bir şeylerin daha İslami olması lazım, Müslümanlıkla ilgili olması lazım filan deyip önümüze geleni hemen İslami etiketini yapıştırıyoruz. Önümüze geleni, yani bu böyle olmamalı, daha İslami olmalı. Yani biz her nesneyle bir Müslümanca bir münasebet kurmalıyız demek yerine ona İslami dediğimiz zaman sanki diğerleri İslami değilmiş gibi bir hissiyat. Halbuki nesnelerin İslami olup olmamakla ilgili bir iradesi yok. Bizim onlara bakışımız, nazarımız onları bir Müslümanın kullandığı bir nesne haline getiriyor. Dolayısıyla bu ayrımı yapabilmek biraz zor oluyor. Genel alışkanlık her bir nesneye İslami diyoruz. Müziğine, televizyonuna, radyosuna, gazetesine, bilmem birçok şeyine, ürününe. Böyle bir şey. Bir tehlike de şu. Yani daha kötüsü ikinci aşamada birileri İslami dedikten sonra ha bu İslami müzikmiş. Hmm. Pek iyi değil.
Demek ki İslami olan bir
İslami
şey.
İslami radyo. Bu pek iyi değil. Zaten bu Müslümanlar da bir şey iyi beceremiyor. Bunu kim diyor? Dindar olmayanlar değil. Dindar olanlar böyle diyor. Ya ben müzik şey din İslami müzik dinlemeyeyim. Normal müzik dinleyeyim. Onu alayım. O daha böyle insana göre. Hani İslam'a göre olan şey çok böyle sıkıcı.
İnsani değil ama.
Sanki böyle Yahudilerin şeyi gibi. Böyle fanatik Yahudiler falan vardır ya.
Evet.
Onların böyle kendilerine göre helal kaşer falan şeyleri vardır. Hı. Sanki o tarz böyle ikinci sınıf üretilmiş ürünler gibi bir algıya teslim oluyoruz. Bunun benzerini hani bizim mahalle diye bir şey kullanıyor bazı dindarlar. Bizim Müslüman mahallede bu işler böyle oluyor falan. Bakıyorsun adam dindarların yaptığı şeylerden izzet ve şeref duyacağı yere onları küçümsemeye başlıyor. Böyle bir perspektife bizi mahkum kılıyor bu bir şeylere İslami demek. Çok istisna arkadaşımız, abimiz kelimelerin başına İslami getirerek onları küçümsemek durumuna düşmeyebiliyor. Ama orada bile o problemin tam farkına varamayabiliyoruz. Yani bunun asıl doğuş sebebi biraz şöyle bir şey. Biz İslam'ın hükümlerinin net olarak yürürlükte olduğu bir tarihi süreçten gelip bugün o yürürlüklerin Amerikancı, Batılı hegemonyanın altında tatile gönderildiği bir yüzyılda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu süreçte birileri, yani iyi niyetli birileri, ya hayır İslam tatilde olmamalı deyip her şeye böyle tak İslami sıfatı yapıştırmaya çalışıyor ama gerek yok. Zaten her şey İslam'la alakalı.
Yani bundan 150 sene önce böyle bir sıfat
sorunumuz yoktu. Sorunumuz yoktu. Böyle bir problemimiz yoktu. Net olarak
ama
yoktu.
Kafamızda ama ayırmamıştık çünkü.
Biz çünkü 200 yıl öncesinin adamı değiliz yani. Hmm. Mesela 200 yıl öncesinin alimleri İslam alimi değildi. Alimdi. Alimdi, arifti. Yani biraz daha böyle hakikat ehli insansa arifti.
Tarih ve İslam tarihi ayrımında.
Mesela tabii yani. Ama bugünden baktığımız için bunu kavramakta zorlanıyoruz. Farkında olmadan da tersinden bir laikliğin mahkumu olmuş oluyoruz. Laik bakış açısı, yani her şey İslami demek aslında laikçilik yapmaktır. Farkında olmadan. Şöyle laikçilik yapmak, papaz mı yani kilisenin mensupları mı, kilisenin dışındakiler mi tasnifidir yani laiklik. İşte kilisenin içinde olmayı savunmak, oyununa düşmek oluyor. Bir şeylere İslami demek farkında olmadan.
Ben şeyi de sevmezdim mesela abi. Hala da sevmem yani. Bizim mesela ay yıldızı bayrağımız var değil mi? Türk bayrağı diye nitelendirilmesi mesela. Sanki böyle
bayrak deyince anlaşılıyor diyorsun.
Bayrak yani. Ay yıldızı bayrak ya da bizim bayrağımız. Hani Türk bayrağı deyince sanki biz farklı bir ırkız da işte Türk bayrağı. Demek gibi yani şu anda aynı algı.
Onu işte şey Balkanlar'da anlatılı. Ali Yakup Cenkçiler merhum. Ben elini öpmüştüm kendisinin. 80'lerde yaşadığı, 80'lerin sonuna doğru vefat etti. Alülü Kurucu merhumun da arkadaşlarındandı.
Allah rahmet
eylesin. Büyük alimdi. O şöyle anlatır. Balkanlarda bir Sırp Müslüman olduğu zaman ona Türk oldu denirmiş. Niye Türk oldu deniyor? Çünkü şimdi Sırplar var. Yani gavurların arasında birisi, yani kime Müslüman deniliyor? Türklere Müslüman deniliyor. O yüzden o artık Müslüman demiyor da ona Türk diyor. Türk deyince kafasında zaten Türkler zaten Müslümandır. Ama bunu bizim dışımızdaki bir unsur, yani bir Hristiyan bunu söylüyor. Bir Sırp bunu böyle söylüyor. O tabii ki bizi, seni Türk olarak algılayacak. Yani biz de mesela İspanyolların olduğu bir yerde falan olsak Türkler olarak, 5 tane İspanyol gelse aramıza, bu İspanyollar falan deriz yani. Çünkü azınlık olan o, farklı olan o, farklı olanı dışındaki özelliğiyle isimlendirebiliyorsun.
Ama garip olan işte bunu sen yani
bir Türkiye'de bunu dediğin zaman aslında çok yanlış bir şey yapmışsın.
Kullanıyoruz ama mesela.
Bunu şimdi bizim bir filozof arkadaşımız derdi ki, bu Türk bayrağını çok büyük yapıp her bir tarafa dikmek filan, bir de onların bezleri filan öyle az uzun da değil. Hem pahalı, hem bilmem kaç 10 metre filan, yani o 10-15 metre kaç metreyse bize yukarıda öyle gözüküyor ama o kadar gözüktüğü kadar değil. Kesinlikle çok büyük. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin alemi, kubbesinin üstündeki alemi kaç metre diye sormuştu bana arkadaş. Şimdi ta kubbenin üstünde olduğu için bize 2-3 metredir gibi geliyor. 12 metre, 12 buçuk metreymiş. 12 buçuk metre aklımız alıyor mu yani şimdi? Şimdi o koskoca bayraklar filan, yani oradan bir duygu, hissiyat, hamaset oluşturmak, duyarlılık oluşturmak istiyor. Fakat aslında onu tüketiyor bir yandan da. Zaten Türklerin arasındasın. Yani onu böyle çok Türk dediğin zaman o farklı bir şekilde kırıcılığa da dönüşebilir. Tabi burada hani Türk demekten de utanmamak da gerekiyor. Hani bir de bunun tam dengeleyici tarafı da, hani Türküz diye de utanacak halimiz yok. Allah Türküz diye yaratmış. Ne yapalım şimdi yani? Üzülelim mi? Özür mü dileyelim? Öyle değil ama o vurgu bazen bütünün içerisinde aynen tam kavradığın noktada gereksizleşebiliyor. İslami demek gereksizleşebiliyor. Yani ehli dünya bir ekibin içerisinde belki İslami demek durumunda kalırsın. Onda da ne yapıyoruz? Bizim nefsimiz genelde dememeyi tercih ediyor. Müslüman olduğumuzu belli etmemeyi ehli dünyaların arasında tercih ediyoruz çoğunlukla.
Eyvallah. Müziğe de takmış durumdasın abi. Zaten sen yıllardır dertlisin evet. Bu konuda. Hatta bundan ne kadar önceydi? 6-7 sene önceydi belki.
Bayağı oldu yıllar.
Genç Müzik diye bir grup kurmuştuk Genç Dergisi altında. Epey müzisyen arkadaşlarımız, abilerimiz gelmişti. Orada Asım abi bize işte güzel şiirleri, güzel şairlerimizin, dertli şairlerimizin şiirlerini besteleyelim. Bu ekip vesilesiyle böyle burada bir beyin fırtınası oluşturalım. Burada bir böyle bir enerji başlasın diye dertlenmişti. O zamanlar bir araya gelmiştik. İşte Ammar vardı, Ömer Karaoğlu vardı, Hakan Aykut vardı. Birçok isim vardı.
Hip-hopçılardan bir şey çıkaramadık.
Hip-hopçılar vardı. 3-4 toplantı yaptık ama sonra tabii devamında
devamını
şey yapamadık.
Devamını getiremedik
ama...
çünkü hani evet. Şeyi cumhuriyetimiz kurduk. Onu sürdürürsünüz diye yani. Yusufçuğum onu siz sürdürecektiniz. Evet. Ne yapayım ben?
Biz de ben de nazizane sürdürmeye çalışıyorum ara ara böyle.
Eyvallah. Beste Allah razı olsun.
Evet bu konuda da müzikle ilgili de yazılar var. Kitapta bulabilirsiniz. Mesela Derdim Çoktur İnlerim Seçkin Müzik Dinlerim diye başlayan bir yazı var.
Bu marşlar ve ezgilerle ilgili bir duyarlılığımız var bizim. Yani orada aslında şimdi yeni şeyler söylemek gerekiyor.
Devam ediyor aslında. Mu abi?
Marşlar, kaygın mı?
Yedi Hilal'de başlayan bir marşlar ve ezgiler buluşması vardı. Ben ilk ikisine katılmıştım.
Bendeki o duyarlılık sürüyor tabii ki. Şöyle hani marş ve ezgileri önemseyen herhangi bir şey olduğu zaman bir kıpırtı bir şekilde kulağımıza geliyor. Yeni arkadaşlarımızın yeni eserler yapması önemli ama bunun önü biraz kapalı gibi. Aslında burada sizleri örnek alarak radyolar başındaki bu işlere ilgili olabilecek, kabiliyetli olabilecek genç arkadaşlarımızın bence bir kısım eserler üretmesinde fayda var. Bir kısım şiirleri alıp gerçekten yani Müslümana yakışır şiirleri alıp bestelemelerinde icra etmeye çalışmalarında fayda var. Yoksa diğer türlü bu televizyon kanallarıydı, şuydu buydu filan bunlara bakacak olursak oralar hani büyük sanatçıların sunulacağı, takdim edileceği yerler olmuyor. Zaten orada bir kısım popüler isimler sürekli sunulmuş oluyor. Bizim insanımızdan birilerini tutup da ya bu kıymetli bir sanatçıdır diye dikkate aldığını kolay kolay göremezsiniz bizim dindar çevre televizyon kanallarının. Kolay kolay bunu yapamazlar yani. Çünkü dışarıya bağımlı takıldıkları için üretenin ne kadar kıymetli olduğunu göremezler kolay kolay. Bunu birçok alanda görüyorsunuzdur yani aslında.
Çabuk üretilip çabuk tüketilen şeylere rağbet var. Bunlar da sunuluyor. Pazarda kolay oluyor tabii. Yani dava şarkıları, dava şiirleri, marşlar, ezgiler tabii ki de böyle bir popülaritenin...
Ağır geliyor, çok ağır geliyor.
İşte ağır geliyor.
Evet, ben abi kitabı bana 2 gün önce Asım abiden aldım. Eve gidince açtım, meselesi olmayan sanatçı sanatçı mıdır sayfası geldi. Tam da tevafuk oldu yani. Zaten kitabın birçok sayfasında sanatla ilgili açılımlar çok göreceksiniz. Güzel. Bununla ilgili belki birkaç şey söylemek
yani...
istersiniz.
Hani bu şey vardır ya bir mesaj kaygısı olmalı mı olmamalı mı? Karşınıza çıkıyor mesela bir entelektüel, yılların entelektüeli. Ya bu mesaj kaygısı da filan sanatsallığı batırıyor, yok ediyor, bitiriyor diyor.
Necip Fazıl'ın şiiriyle ilgili öyle diyenler oluyor.
Necip Fazıl işte şiirini batırdı filan diyorlar vesaire. Yani iyi peki ne yapacak yani? Allah diyemeyecek mi adam? Böyle peygamberimizden bahsedemeyecek mi? Bu çağın bir kısım sorunlarından, problemlerinden bahsedemeyecek mi? Yok o işte sanatını yapsın. Oraya buraya etliye sütlüye karışmasın. Gibi bir kafa. Bu hasta bir kafa.
Sanat sanat içindir kafası.
Gibi. Hani bunu böyle nitelendiriyorlar. Öbürü de hani sanat toplum içindir kafası gibi deniliyor. Halbuki bu tamamen bize bir 150 yıldır falan yutturdukları bir tekerleme oyun. Ne sanat sanat içindir ne sanat toplum içindir. Sanat şahsi ve muhteremdir. Gerçekten de biraz böyledir. Ve yani senin beğeninle alakalı bir şey. Tabii ki bu beğeninin helal olup olmamasını düşüneceksin. Müslümansın yani. Müslüman olmasan düşünme, problem yok yani. Ama Müslüman oldun mu mesele orada başlıyor zaten. Zaten bizim de meselemiz Müslüman olmamızla alakalı. Ha başka bir gavurun başka bir meselesi olabilir. Ona da deriz ki ya işte bir meselesi var adamın. Çoktan bir derdi var. Evet. Şimdi boşa ne yapalım şey. Yani. Bu mesaj kaygılı olup olmamak diye bize önümüze koydukları, işte mesaj kaygısı sanat eserinde olmamalı yaklaşımı çok sıkıntı. Meselesi sanatçının olmalı mı olmamalı mı? Şimdi bu sorunun cevabı çok net olduğu için buradan sormuyorlar, buradan gelmiyorlar. Diyorlar ki mesaj olmalı mı olmamalı mı? Olmamalı filan. İyi de yani bir kelimenin bile bir mesajı vardır. Diyelim ki sözsüz müzik. Onun da o kurgulanışının bir mesajı vardır. Yani o mesaj diyelim ki bir dinginliğe sizi taşıyordur. Sözsüz bir müzik mesela.
Amacı odur.
Diyelim ki New Age bir müzik. Sizi bir sakinlik veya bir coşku, heyecan. Hepsinin bir mesajı var yani şimdi. Biraz bunlar şey yaklaşımlar. Yani sıkıntılı ve hastalıklı yaklaşımlar açıkçası.
Evet.
Dikkatli olmak gerekiyor, kapılmamak gerekiyor. Çok moda sözler olduğu için onlar... İnsan kolaylıkla kapılabiliyor. Mesela bir dindar rahatlıkla diyor ki toplum için sanat yapılmalı diyor mesela. O moda bir söz şey olduğu için. Öbürü çünkü çok gavur gibi geliyor ona. Sanat için sanat. Bu kadar keyifte derdinde değiliz. Toplum için sanat dediğinde de yanılmış
oluyor. Aynı şey
oluyor.
Değil mi aslında? Çok yani sanat toplum için de olduğu zaman bir şey ifade etmiyor. Yani. Hani eğer Müslümansak ve bir davası, bir amacı olması gerekiyorsa Müslüman sanatçının. Hani şey diyor ya, sevgili Adem Hoca'yı almıştık, Adem Turan'ı. Siz de anlatmış olabilirsiniz aynı şeyi. Cahit Zarifoğlu'na bir teklif geliyor karşı cenahtan. İşte karşı cenah şeylerinden, dergilerinden yazı yazması için. Öğrenir öğrenmez şu tepki veriyor. Ama biz Müslümanız.
Evet.
Yani şimdi bizim toplumu eğlendirmemiz de bir şey ifade etmiyor ki. Bir amacı yok ki. Neye hizmet ediyor yani? Sanat toplum için de olamaz ki o zaman.
Yani hani orada bazı iyi niyetlisi toplumu dönüştürmeliyiz. O yüzden sanat eseriyle uğraşmalıyız diyor. Tamam, bu çok iyi niyetli, doğru ama işte toplum dönüşmeyince sen bu sefer ya toplum onu verdik beğenmedi, bunu verdik beğenmedi. O zaman toplumun hoşuna gidelim bir şey, bir bakmışsın sen dönüşmüş oluyorsun vesaire. Bunu örneklerini o kadar çok görüyoruz ki müzikte siz çok fazla görüyorsunuz bunu. Orada belki mesela Necip Fazıl'ın dediği cevap ne var? Allah için.
Allah için, evet.
Cevap bu mesela. Evet. Yani o işte ona toplumda girer, bireyde girer, sanatta girer, hepsi girer. Yani sen Allah'ın huzuruna çürük, bozuk bir şey koymak ister misin? İstemezsin. Dolayısıyla sanat eserinin en mükemmel, en düzgün, eli yüzü düzgün olmasını istersin. Bazısı da bu Allah için olayını abartıp hiçbir şey üretmemeye başlıyor. Çünkü biz şimdi ne koyacağız ki, bizim ne haddimize? Allah her şeyi yaratmış. Allah her şeyi yaratmış. Allah. O da çok evet. Kötü bir tuzak. Yani buna da mümkün mertebe düşmemek lazım.
Vesvese edebilir miyiz?
Yani o mükemmelliyetçiliğin getirdiği, bazen bir kibrin getirdiği, bazen tembelliğin getirdiği bir şey o. Ona hakkımız yok. Biz üretmek zorundayız. Niye? Çünkü Allah bizi yaratmış. İnsanlara hayırlı ve güzel şeyler koymak, önlerine sunmak zorundayız yani. Yoksa kafiri, gavuru her tarafı kapatmış zaten.
Tedbirsiz tevekkül edebilir miyiz abi?
Yani işte mizah dergiciliğinden bir ayda 600 bin tane dergi tüketiyor gençlerimiz. Sen ya işte Allah en güzel, en mütebessim, en tatlı, en huzurlu filan şeyleri, sistemi, kainatı yaratmış zaten filan dersen yani senin gençlik böyle akın akın gider yani, batıl ve şeyle yani hamakatle dolu, ahmaklıkla dolu olan mizaha uçar gider. Sen orada tek tük bir şey yapmaya çalıştığında yaptığın şey o 600 binin yanında 10 bin falan oluyor.
Evet,
çok hatta kötü yani.
Mizah dergilerini de konuşalım ama ondan önce bir ezgi dinleyelim istedik bu haftaya özel. Turgutan Şen'in bestelediği Genç Gönüller bestesi, Ebedi Gençlik Türküsü. Geçen hafta da bizim gençlik şölenimiz vardı cumartesi günü. Merzifon'daydık.
Amasya Merzifon.
Evet.
Güzel bir program oldu. Oradaki gençlerle buluştuk. Genç dergisiyle buluştular gençlerimiz. Biz de konser verdik. O konsere bu türküyle başladık. Şimdi Hasbihal'de şöyle dinleyelim istedik. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Hasbihal'de Ebedi Gençlik türküsü çalıyor. Türküden sonra tekrar Asım Gültekin'le birlikteliğimiz devam edecek.
gönüllü olmaya geldik. Bu derdimizde derman bulmaya geldik. Genç gönüllüler gönüllüler. Genç gönüllüler gönüllüler. Hep en öndeler gönüldeler.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Güzel bir ezgiyle ara vermiş olduk.
Ağızlarınıza sağlık arkadaşlar.
Eyvallah. Sözün bestesi Turan Şen'e aittir.
Estağfurullah.
Evet. Asım Gültekin'le birlikteliğimiz, edebiyatçı yazar, aynı zamanda edebiyat öğretmeni. Birçok vasıf var. Yıllardır Cafcaf dergisi çıkartıyor. Bu dönemde Hacamat dergisi haftalık olarak çıkmaya başladı. Üçüncü sayısı oldu galiba.
Dört oldu en son. Yani Hacamat'ta bakalım, haftalık temposu yoğun. Ama aylık dergi çıkarmak daha zordu açıkçası. Haftalık olanı daha kolay. Tabii yorucu ama kolay.
Bir süre sonra eline alışıyor galiba insanların ve...
Şimdi alışmaya karşıyız.
Alışmaya evet karşıyız.
Alışma demeyelim ama orada bir ritimli bir tempo içerisinde Sinflasyon. Çalışmak ve... Araya başka işler almak durumunda çizerlerimiz çok olmuyor. Önceden biz aylık veya üç aylık çıkardığımız zaman çizerlerimizin 8. 9. fırsat bulurlarsa yaptıkları bir şeydi. Cafcafa bir hikaye vermek, köşe vermek. Ama şimdi birinci mecbur mesela. Birinci iş evet. Yani. Diğer başka işleri varsa bile onları artık ikinci iş gibi bir konumda görmek durumunda çizerlerimiz. Vaktini ve her şeyini ona göre ayarlamak zorunda. O yüzden daha kolay oluyor açıkçası.
Evet. Bir yandan Cafcaf da devam ediyor. Şu anda
Cafcaf da devam ediyor. Cafcaf'ın İki dergimiz konumu... birden var. Şu an Cafcaf'ı biraz daha şeye çevirdik. Yani haftaya bayilerde olmuş olur Cafcaf. İnşallah o biraz daha böyle edebiyat ve mizah birlikte olacak. Daha fazla olacağı bir dergi olarak devam edeceğiz Cafcaf'ta. Hacamat'sa daha gündem. üzerinden bir dergi. Yani mizah dergiciliği aylık değil de haftalık
olması gereken
takip edilen bir tarafı vardır. Mesela bize şey diyorlardı Caftaf'tayken, işte ya çok etkili değil vesaire. Ne yapalım, aylık yetişemiyorsun ki. Yani Türkiye'de 3 günde bir gündem değişiyor. Dolayısıyla gündemi ancak haftalık dergiyle yakalayabiliyorsunuz. Ona işte yeni 8 yıllık bu tecrübeden sonra yeni adım atabilmiş olduk. Biz mesela hani o zamanlar imkanlarımız yoktu ama ilk haftalık olarak başlasaydık muhtemelen büyük yanlışlıklar yapmış olurduk. Cafcaf'la o birçok zorlukları, engelleri aşmış olduk ve ondan sonrasında haftalığı çıkarmaya başladık. Ama yani eskiden tek iken şimdi iki dergimiz var. Peki, üçüncüye de niyetliyiz, onu inşallah da söyleyeyim.
Bu Cafcaf'ı haftalık yapmak yerine yeni bir dergi olması bu yüzden dolayı.
Tabii yani, evet. Yani sonuçta bir mücadele veriyoruz. Niye tek dergiyle mücadele verelim? Birkaç dergi olsun.
Cepheyi arttıralım.
Tabii yani bu, çünkü mizahta biraz böyle bir şey var yani, bir muhalefet, eleştiri, tartışma vesaire filan var. Bunları çatır çatır ortaya koyuyoruz yani.
Evet abi. Kitapta ilgimi çeken yazılardan bir tanesi de bu boykotçulukla alakalı.
Evet.
Burada çok önemli bir şey söylüyorsunuz abi. Muhtaç olduğun kudretin tüketim dünyasında olduğunu zannetmeyi bırak artık.
Değil mi? Yani bu boykotu da ilgili yazıyı Genç Dergisi'nde yayınlamıştık. Hı hı. O zaman bir okuyucu bize, ya işte Asım Gültekin bizi neye çağırıyor diye tepki göstermişti. Hı. Ondan sonra yani boykot etmeyelim, her şeyi tüketelim, marka giyelim o zaman, işte marka şeyler kullanalım.
Ama yazıyı tam okumamış herhalde.
Tabii. Aynen öyle. Biz de yani ne alaka dedik, yani bizim markalarla ilişkimiz, düşkünlüğümüz falan, öyle bir şey yok. Aksine onları gündeminden çıkart da asıl kendi gündemine gir. Kendi gündemini yakala. Kendi büyük beslenme yollarını, mesela elbiseyle münasebeti Müslümanın nasıldır? Otur biraz bunu tefekkür et. Onu yaptığın zaman tutup da annenle babanla, eşinle kılık kıyafet yüzünden kavga etmezsin. Kardeşinle vesaire. Haftalarca bir kıyafeti özlemezsin. Veya bir oyuncağı, bir ne bileyim işte eğlendiren bir nesneyi, işte aman şu marka bir cep telefonu almalıyım. Şimdi birçok anlı şanlı ağzı zikirli kardeşlerimizin mesela diyelim ki böyle gönlünde ulaşılmaz ayrı bir yerde duruyor. Böyle bilmem ne marka cep telefonu veya bilmem ne marka araba. Evet. Şimdi bu bizim imtihanımız yani. Doğru. O imtihan tamam gavura var, kapitalizmin tüketim kültürüne mürid olmuş kişiye var da bize yok mu sanki o imtihan? Asıl imtihan o bizde. Yani o şey gelgitleri biz yaşamış oluyoruz. Çünkü bizim nazarımızda çok da kıymetli olmaması gerekiyor öyle şeylerin. Ama ne yazık ki onlarsız edemediğimiz için bütün boykot kampanyaları başarısızlığa mahkum oluyor ve adeta boykot ettiklerinizi reklam eder duruma düşüyorsunuz.
Ve burada serzenişte bulunuyorsun, işte hani boykot ettiğimiz ürünleri işte böyle reklamı gibi oluyor. Ondan sonra acaba hangisini alsak, bunu almasak ama hangisini alsak diye düşünüyorsunuz. Halbuki süpermarkete girmene bile gerek yok diyorsunuz abi burada. Ve bu noktada hani keşke bu İşte dergilerimizin isimleri boykot sitesinde olsa da reklam olsa diye, Cafcaf Genç Dergisi gibi. Bu temenniyi geçenlerde gerçekleştirdin galiba.
Yaptım dergileri.
Duydum.
Bayağı gördüm. Da ilgi gördü o.
Baktım yani, sosyal medyada bir tane boykot sitesi var, dolaşıyor falan. Bir baktım Genç Dergisi, işte edebiyat, bizim edebiyat dergilerimiz, işte Cafcaf Dergisi, Hacamat Dergisi var.
Bunları boykot
edelim. Boykot.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz
evet,
diyorlar.
Evet, hakikaten yayılmıştır bayağı da.
Bunu nasıl algıladılar? Ha, kendi dergilerini satamıyorlar, sattırmaya çalışıyorlar. Kardeşim ben sana satsam ne, satmasam ne? Dergicilik zaten zarar eden bir iş. Sen onunla irtibat kurmayarak zarar etmiş oluyorsun asıl. Oradan bakmadığı için dergiciler aslında hakikaten şeydir yani. Olması gerekir veya gönlü yüce insanlardır. Ciddi fedakarlıklarla o işler yapılır. Ama işte bakış bozulabiliyor yani, direkt olayı ticari gibi algılayabiliyor. Çünkü evet. Allah de ötesini bırak falan gibi şeyler var şimdi piyasada. Yani onu diyerek de çok satabiliyorsun. Şimdi bir adam düşün, insanlara Allah dedirtmeye çalışıyor. Bir adam düşün, işte Allah de, tamam benim kitabı al, gerisine bakma falan diye. Böyle bir durum.
Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Asım Gültekin ile birlikteyiz. Erkam de Hasbihal etiketine yazılan yazılardan bir kişiyi bugün Asım Gültekin'in yeni kitabı Alışmak Ölümüne Karşı adlı yeni kitabını armağan edeceğiz kısmetse.
Evet.
Evet, şimdi Ezgi. Bir ezgiyle devam edelim inşallah. Hem birlikte Asım abiyle söyleriz.
Hadi bakalım.
Şehit türküsünü mü söyleyelim? Hem de Çanakkale haftasında geçen hafta.
Olabilir. Hayati İmam ve Cevap da söyleyebiliriz.
Evet, ey şehit.
Sensin yola ey şehit, ey, ey şehit.
Ağzınıza birinize sağlık.
Abi müzik yazıları yazıyorsun, işte müzikle ilgili dertleniyorsun ama icra yönünde de artık Bekliyoruz.
Bence bekleme.
Artık bir albüm bekliyoruz Asım abi.
Tam böyle önümüzdeki tablet.
40 yıl sonra olur 80 yaşında. Son bir sesle, devrimci bir sesle.
Önümdeki tablet karardı. 80'de
olmasın abi, erken olsun ya.
Yok işte 40 yılda bir, yani bir tane kitap 40 yaşında. Albümde 40 yıl sonra.
Allah Allah. Yılda bir. 40 yılda bir.
Hazmede hazmede. 80 yaşında da marş söylenir mi? Gösteririz aleme.
İnşallah.
Yaşarsak.
Tabii dinleyicilerimiz göremedi. Tam şarkının sonunda, eserin sonunda tabletim kapandı. Asım abi bırakmış olduk.
Şöyle sendeki son mısra yanlış.
Yanlış yazmış burada değil mi?
Tabii ilk düşen sensin yola ey şehit diye bitiyor orası.
Evet abi. Bizim programımızda kıymetli dinleyicilerimiz bilirler. Esma-i Hüsna'dan bir bölüm var. Her hafta bir tanesini paylaşmaya çalışıyoruz. Elhay ismi şerifindeyiz.
Ey şehide de uygun.
Evet, Elhay. Diri olan, her şeye can veren demektir. Hay, diri demektir. Bunun zıttına meyyit denir ki ölü manasına gelir. Allah Teala ölmez, daima diridir. Yaşayan varlıkların hayatını veren de odur. O olmasaydı hayattan eser olmazdı. Hayatı devam ettiren, canlılığı sağlayan her şey Allah'ın Hay ismine mazhardır. Yoksa maddenin zatında ve sebeplerde can verme özelliği yoktur. Evrenin hayat kaynağı Allah'ın Hay ve Muhyi ismi şerifleridir. Bu ismi şerife de şehitler de herhalde değil mi?
Tabii onlar diridirler. Ölü diyemiyoruz. Aslında. Bazı zatlar Allah dostlarını ziyaret etmek, kabirlerini ziyaret etmeyi bir şirk gibi görebiliyorlar. Ölülerden medet ummak olarak görüyorlar. Fakat orada bir yorumlarken bir problem olduğunu ben hissediyorum. Toprağın altındaki Allah dostlarını ölü olarak görmek biraz sıkıntılı bir şey olabilir. Çünkü onlar şehit olabilir. Yani nasıl şehit olabilir? Şehit kelimesinin bir anlamı tanık.
Tanık, şehadet eder.
Şehadet etmek, şahitlik etmek. Dolayısıyla bir Allah'ın dostunun, yani bir Allah adamının hayatı zaten Allah'a tanıklık eder. Dolayısıyla yani şehittir o. Biz ama zihnimizde son nefesini Allah yolunda vurularak vermiş olanlara şehit diyoruz. Bir gelenek olarak böyle bir yaklaşımımız var. Son nefesini verse de vermese de ömrünü Allah'ın yoluna tanık etmişe inşallah şehit dememiz mümkün.
Aslında evet, cihat kelime anlamı bakımından da mücadele galiba değil mi abi? Yanlış mı söyledim?
Yani gayret etmek, yani gayret çaba etmek, göstermek. Yani
cihatın da asıl büyük cihat, cihad-ı ekber. Hani nefsimizde olan cihat. Buradan bakarsak nasıl olur?
Ben çok büyük ve küçük ayıramıyorum da. Çünkü küçük olanı yapmamız yasak yapmam, olduğu evet. için yani kanunlara göre küçük olanı yapamıyorsun. Şimdi küçük olanı yapmayınca büyüğünü yapıyoruz diye dolaşmak da bana çok evet. erdemli gelmiyor. Hani küçüğünü yapaydık bari büyüğüne geçebileydik filan. Orada da bir seküler yanılsama yaşıyoruz biz dindarlar çoğunlukla. Bir yanılsamamız daha var. Peygamber Efendimiz sahabe küçük cihattan döndükten sonra onlara şimdi sıra büyükte dediğine göre şimdi bunu bize anlatanların şöyle mi demesi gerekiyor? Ha, demek önce küçüğü yapmamız gerekiyor. Hani küçük nerede, yaptık mı? Yok. Ben orada bir laik gibi bakmıyorum. Yani bu küçüktü büyüktü diye ayırmıyorum. Bizim vazifemiz bir cehd içerisinde olmak. Bu kendi nefsimizle ilgili olabilir. Allah'ın hükmüne karşı çıkanlarla ilgili olabilir. Bir cehd içinde olmak gibi bir yerden bakıyorum. Biraz böyle şey bir istisna ve ayrıntı bir yorum gibi oldu ama benimkisi. Bunu şöyle, Allah dostlarının siz ziyaret ettiğinizde kabrini bir ölüyü ziyaret etmiş olmuyorsunuz. Günümüzde öyle ölüler var ki yerin üstünde, toprağın üstünde dolaşıyorlar, nefes alıyorlar, işte bir sürü bir şeyler yapıyorlar, çalışıyorlar, ediyorlar, organizasyonlar yapıyorlar filan ama onlar ölü. Toprağın altındaki 17. yüzyılda yaşamış, hayatını sürdürmüş bir Allah dostu ise hala bugün kanaatimce, hissimce diridir. Yani orada kimin ölü, kimin diri olduğunu yürürlükteki anlayış, mantalite, pozitivist bakış açısıyla anlamak kolay değil. Bence pek mümkün de değil. Evet. Demek isterim. Doğru. Yani biraz Elhay üzerinden.
Elhay üzerinden konuşmuş olduk böylece. Haftada El Kayyum'dayız inşallah. Evet.
Evet. 365 sahabe ölçüsü sevgili Mehmet Köprülü abinin genç kitaplığından çıkan. Bunu da yine programın diğer virtlerinden diyebiliriz abi.
Mehmet Köprülü kim ya diye ben böyle bir latife yapsam.
Yani yansıdı da.
Köprülü derken aklıma geliyor ama bu Osmanlı büyüklerinden
Fuat Köprülü
falan diyoruz değil de ben Köprülüler. Biliyorum yani bir latif bir abimiz
sevdiğiniz
olsa gerek.
Abimiz,
biz de çok latif. Seviyoruz abi kendisini.
Lütuf sahibi abimiz.
Evet, bir kısım remzler söylüyoruz evet. Bakalım.
92. ölçüde kalmışız. Gizli şehvetten korkarlardı. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Sizler için sizi gaflete düşürecek nimetteki gizli şehvetten korkuyorum. Bu da tıka basa yiyip karnınızı doyurduğunuz halde ilimce aç olduğunuz zamandır. En hayırlınız arkadaşına gel ölmeden önce oruç tutalım. En kötünüz de arkadaşlarına gelin ölmeden önce yiyip içelim ve eğlenelim diyen kişidir. Basiret ve firasetle bakarlardı. Hazreti Enes radıyallahu anh kendi rivayetine göre Hazreti Osman radıyallahu anh'a giderken yolda bir kadının güzelliğinden etkilenmişti. Onu gören Hazreti Osman radıyallahu anh, ''Ey Enes, gözlerinde zina izleri olduğu halde buraya giriyorsun.'' dedi. Bu söz karşısında şaşıran Enes radıyallahu anh, hayret içinde ''Allah'ın Resulünden sonra da mı vahiy geliyor?'' diye sorunca Hazreti Osman radıyallahu anh, ''Hayır, bu basiret ve doğru bir firasettir.'' cevabını verdi. Seher vaktinde dua ederlerdi. Muharrib bin Disar'ın amcası şöyle anlatıyor. Bir gün seher vaktinde Abdullah bin Mesud'un evinin yanından geçiyordum. Onun şöyle dua ettiğini duydum. Ey Allah'ım, beni çağırdın. Bunun için dergahına geldim. Emrettin, sana itaat ettim. Şu seher vaktinde günahlarımı bağışla. Daha sonra kendisiyle karşılaştığımda ona seher vaktinde söylediklerini işittim dedim. Bunun üzerine o Yakup aleyhisselam da bize af talebinde bulun diyen çocuklarının bu isteğini seher vaktinde yerine getirmişti dedi. Cenab-ı Allah gizli şehvetten korkan, basiret ve firasetle bakan, seher vaktinde dua eden kullarından eylesin inşallah diyelim.
Amin. Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, Hasbihal programı devam ediyor. Güzel bir akşam. Asım Gültekin'le olan birlikteliğimiz devam ediyor. Kendisinin yeni çıkan kitabı ile ilgili konuşuyoruz. Alışmak ölümüne karşı. Zaten kitabın ismi bile birçok şeyi anlatıyor. Erkam'da Hasbihal etiketine yazan dinleyicilerimizden de bir adet dinleyicilerimizden birine bir adet Asım Gültekin'den Alışmak ölümüne karşı kitabını armağan edeceğiz kısmetse. Bir yazı da dikkat çekmek istiyorum yazıya da. Ashab ile kardeş olanlardan olasın diye başlayan bir yazı. Şöyle bir girişi var. Girişini yaptıktan sonra sözü size vereceğim abi. Kendini Müslümanlardan mı görüyorsun hala? Utanmıyor musun Müslüman olarak tanınmaktan? Uslanmadın mı hala adının dinciye çıkmış olmasından? Adam yerine konmamaktan? Diye devam ediyor. Evet. Devamı için
öyle bir
kitaba...
Öyle bir yerde bıraktık.
Heyecanla bıraktım. Devamı için kitabı başvurumuz diyeceğim.
Bence birazcık açıklama
biraz
gerektiriyor.
Konuşalım.
Asım abi.
Evet Hasan. Yani işte Hasan Ayca'nın bir çizgisi vardır.
Hatta Hayat İman Cihat.
O da orada geçiyor diyorsun. Orada geçiyor. Almışız değil mi?
Evet.
Hasan Ayca'nın çizgisi şöyle. Ahir Zaman Ateşi o çizginin adı. Bocurgat'ın son çizgisi yanlış hatırlamıyorsam. Bir Hasan Ayca'nın tipi bilirsiniz. Elinde bir ateş. Onunla böyle etrafa koşuşturacak gibi bakınıyor. Ne ateşi bırakabiliyor ne de taşıyabiliyor. Elinde çünkü ateş. O işte iman. hadis-i şerife işaret olarak oradan beslenerek çizilmiş bir çizgi. İman elimizdeki ateş gibi. Ve bu ahir zamanda. Yani onu ne bırakabilirsin ne de tutabilirsin. Yani öyle çok da kolay değil. O iman ile bu çağda yürüyüşünü sürdürmek, gündelik hayatını sürdürebilmek. Bir yandan da nefis çeğrisi, Sezai Karakoç'un deyişiyle nefis çeğrisi diyor. Kötülük çeğrisi askerleri senin ya bu çok zor deyip bırakmanı isterler. Sana baskı yaparlar. Diğer tarafı haramı, günahı, kötülüğü daha lezzetli gösterir. Ve sen de böyle bir gel git arasında durursun, kalır durursun yani ve buna karar vermen özellikle de gençken pek de kolay olmaz. Sonrasında ya kaybetmişsindir mücadeleyi, savaşı sonraki yıllarda biraz yaş ilerlediğinde ya da en azından bir miktar ilerlemişsindir veya ya ben de iman üzereyim işte gidiyorum ne güzel Müslümanım, benden güzel Müslüman mı var? Kimseye bir zararım yok, bir kötülüğüm yok filan deyip kendini garantide görmeci bir rahat, konforlu bir yere yerleşmişsindir. İşte evim, barkım var, her şeyim var filan. Çok da bir şey yok canım işte, bir şey mi sayılır bunlar filan deyip yapabileceğin, yapman gereken birçok şeyi yapmadan, asabın çektiği zorlukları çekmeden, bizden önceki büyüklerin yaptıkları, açtıkları birçok güçlüklerle cedelleşmeden işte biz de güzel bir Müslümanız ne yapalım filan modunda kendimizi de kandırabiliriz. Yani her bir taraftan tuzak.
Biz daha hiç zaman Müslümanız kardeşim falan gibi.
Evet. Ama bu gelgiti yaşıyor olmak sürekli faydalı bir şey. Bazen insan şöyle düşünebiliyor. Ya bir kısım böyle Allah dostları var. Onlar Allah dostu. Oturuyorlar bir kenarda. Çekiyorlar zikirlerini, tesbihlerini. Ondan sonra hiçbir şeye karışmıyorlar. Ondan sonra yani mesela bir Allah dostunun içinde hafakanlar, depremler, gelgitler olabileceğini asla düşünemiyoruz. Halbuki olabilir. Allah dostlarının makamları arttıkça şeytanları da daha kuvvetlenirmiş. Onu alt etmek için elinden gelen numarayı çekermiş. Yani ama biz sanki bunu hiç bilmiyor gibi. Hani şimdi Allah dostlarından şüphelenelim diye anlatmıyorum bunu tabii ki. Ama kolay değil. Yani bu yolu yürümek kolay değil. Bu yolu yürürken sürekli bir gelgit içerisinde olacağız zaten. O gerilim olmazsa zaten yani muhtemelen yarışı kaybetmişsindir. Mücadeleyi, çaba göstermeyi kaybetmişsindir. Alışmak ölümüne düşmüşsündür muhtemelen. O yüzden bu çağda, bu devirde bir kısım çok ilkel görünen kaygılarımızı sürdürmemiz, taşımamız gerekiyor. Yani işte içki satan yerden hala alışveriş etmemek ile ilgili bir kaygın mı var mesela? Bu işte yaşamalı yani. Bunun böyle ya şimdi 2200'lü yıllara geliyoruz filan. Artık eskiden de o tür şeyler. İçki çok doğal bir şey diyemeyiz hiçbirimiz. Diyebilir miyiz? Sen der misin mesela Yusuf'cum?
Yok diyemeyiz.
Sen abi?
Demez. Diyemeyiz.
Yani işte bu yüzden ilerleyemiyoruz. Şaka bir yana. Yani veya nedir? Yani hilali gözledik, gözlemlemedik diye bir kafamızda. Ya onu bilim adamları çözdü. Problem yok diyemiyorsun yani. Gene de ya peygamberimiz gözleyin demiş. Niye gözlemiyoruz? Demelisin. Gözlemesen bile bunu demelisin. Benim anladığım Müslümanlık böyle bir şey. Ha, tamam ortalığı da çok karıştırmayalım mı dersin. İşte yanlış yapıyorsunuz. Bozun oruçlarınızı. Hilal göründü filan diyemeyiz belki ama içte sürekli bir bazı gelgitler, tedirginlikler olacak. Böyle biz Müslümanlığımızı hatırlayacağız. Öbür türlü bir şeylere kaptırmış oluyoruz yani sürekli. Evet. Şimdi mesela mescit bulamıyorsun. O an namazı kaçırmış oluyorsun. Bulunduğun yerde, iş yerinde vesaire, yolda, trafikte vesaire. Yani halbuki dikkat etmek bir şekilde lazım. Ne yapıp edip yani namazı nerede kılacağım ben diye hesap etmen gerekiyor.
Müslümanca davranışlarımızın devam etmesi gerekiyor yani.
Tabii. Ya mesela çokça unutulan bir şey, bir Allah dostluğunun sohbetine katılmak diye bir dert. Mesela günümüz dindar gençliğinin ne kadarında vardır? Yani oran olarak bakacak olursak çok düşük. Artık çok düşük. Yani çünkü şöyle bir latife yapayım. Bana bazı arkadaşlar diyorlar ki ya işte Asım Hocam her yerdesiniz, her tarafta görüyoruz sizi. Her türlü programda, etkinlikte vesaire. Yani oralarda bakıyorum kimse yok. Şaka bir yana. Yani gerçekten de birçok arkadaşımız mesela bakıyorum 10 yıldır herhangi bir konferansa, sohbete, konuşmaya, vaaza gitmemiş. Bizim arkadaşımız, bizim kardeşimiz bu. Bu olmaz. Yani soruyorsun en son ne zaman? Ya işte yıllar önce gidiyorduk. Şimdi gitmiyor musun? Ya gidemiyoruz. İhtiyaç hissetmiyor musun? Bazısı diyor ki çok özlüyorum abi ya o sohbetleri, ortamları. Bu iyi. Adam valla gerek yok ki filan gibi söylüyor. Doğru. Töbe töbe diyorum ya şu adam. Nasıl bir adam bu ya? Yani bir tane Allah dostu güzel bir Müslümanla görüşmüyor. Bir tane kendisine bir düzenli okuyacağı bir elinde, elinin altında bir kitap filan yok. Bir dergi vesaireyle meşgul değil. Bir tane ne diyeyim bestseller kitaplara kapılmış. Bir de böyle hani biz entelektüel işlerle ilgiliyim ya ben. İşte şunu okuyorum filan. Yani iyi halt ediyorsun yani. Tövbe tövbe yani. Yani kapitalizmin sana pazarladığı saçma sapan uyduruk bir kitabı bir de bana tutmuş söylüyor. Bir de bakalım hani onunla benim kendisini beğeneceğimi filan zannediyor. Yani öyle şeyleri çokça böyle hani kitap okumanın öneminden bahsetmişiz sürekli. O hatırında kalmış ama yıllar önce kendisine mesela diyelim ki abilik yaptığımızda. Ama yanlış kalmış yani bir şekilde. Olayı öylesi okumak değil ki bizim derdimiz.
Bu noktada bizim hani Müslümanca yaşamak anlamında çok ilginç. Bursa'da Gemlik'te Genç Dergisi'nin bir kampı oldu. Orada Afrikalı kardeşlerimiz de vardı. Akşamüstü işte herkes dağılmışlardı. Programlar bitmişti. Ben de şöyle bir sahilde bir yerdeydi bu kamp. Şöyle bir geziniyordum. Birkaç tane böyle Afrikalı ülkelerinden gençler böyle oturmuşlar Kur'an okuyorlar böyle karşılıklı. Ne güzel. Ama böyle şey yani hani o anda hani zevk almak için hani biz mesela ne olur hani program biter bir çay içelim hani sohbet edelim muhabbet edelim böyle geçer ama onlar oturmuşlar açmışlar Kur'an okuyorlar.
Evet.
Onu bir zevk olarak yapmayı hakikaten tabii onlar görmüyoruz belki de.
Ben o anda Afrikalılar farklı. İşte mesela bak onlar da o yüzden gelip
çünkü alışmışız. Abi bizde alışkanlık var yani. İşte biz perşembe akşam okuyacağız yani.
Mesela.
Değil mi? Evet.
Ya adam hayır.
Ya da birisi ölünce gidip açıp okuyacağız
perşembe
yani.
Perşembe de okuyorsa gene iyi. Diyorum sana anlattığım tip yani 10 yıldır bırakmış bu işleri. Resmen tatile çıkmış 10 yıldır yok yani adam. Bu tarz yani din, iman, Allah, kitap bununla ilgili şeyler tamamen hayatından kopmuş. Şöylesi de var mesela.
İş Allah yerinde, ayırmasın abi. Dedim.
Amin. İş yerinde çok seküler, modern görünümlü, beyaz Türk görünümlü. Akşam neyin derviş. Böyle arkadaşlar da oluyor. Yani ya iyi de o dervişliğin biraz gündüze de sarkması, sızması lazım bence. Yani hiç belli etmiyor. Yani onu şey bile zannedebilirsiniz. Yani hakikaten böyle laik, bilmem seküler birisi zannedebilirsiniz şeyde gündüz. Falan böyle şeyler de olabiliyor. Biraz belli olması gerekiyor. Biraz onu gören gene de hani anında böyle Allahu Ekber bandajı taşımasın belki ama yani gene de ya bir, bu adamda bir güzel bir hal var diyebilmeli yani
iş
bence.
İş yapışından bile onu anlaması
halinden,
lazım. Evet.
Halinden sızmalı yani o bir şey bence. Oralarda biraz sıkıntılarımız var. Ashabla kardeş olmak dediğimiz şeyi ben biraz böyle anlıyorum açıkçası.
Eyvallah.
Allah razı olsun.
Evet. Kıymetli dinleyicilerimiz Hasbihal programının yavaş yavaş sonuna doğru geldik. Alışmak ölümüne karşı kitabıyla Asım Gültekin konuğumuzdu. Birçok konudan bahsettik.
Biz bir 40 sene daha beklemek istemiyoruz abi.
Evet. Değil mi? Yenisi gelsin artık.
İnşallah yeni kitapla böyle seri halinde gelsin artık Asım.
Böylece abi. Alışalım Asım Gültekin'in evet. Kitaplarına.
Böylece alışalım. Evet. Geçen haftalarda bir istek gelmişti. Halen okuyamadık. Onu okuyalım mı? Vaktiniz varsa. Bir kuble okuyalım.
İstersen Tevhidesin dilimizi dinleyebiliriz. Çalalım o zaman. İstek vardı. Evet.
İsteği canlı canlı çalalım. Tevhid etsin dilimizi. Belki öbür hafta yaparız.
Öbür hafta inşallah.
isminizi anmakla ezgisiyle hasbihal programımızı bitiriyoruz inşallah. Aslan abi teşekkür ederiz. Bizlerle birlikte.
Eyvallah. Olun. Biz teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de hayırlı, güzel birliktelikler, arkadaşlıklar, kardeşlikler diliyorum. Öyle arkadaşlıkları, kardeşlikleri olanlar da aman onların kıymetini, o birlikteliklerin kıymetini bilsinler. Çünkü günümüz insanı çok yalnız. Öyle güzel bir kardeşi olmayan o kadar çok insan var ki aramızda dinleyenlerimizden gerçekten hiç dostu, arkadaşı, böyle bir Allah dostu bir arkadaşı olmayan, hani Allah dostlarının çok yaşlı, büyük olması da gerekmiyor. Değil mi? Gençlerden de olabilir öyle. Öyle bir arkadaşı olan yoksa da inşallah nasip etsin öyle güzel.
O arkadaşlarımız da genç gönüllülere davet edelim.
Belki tanışsın, böyle alnı secdeli insanlarla tanışmakta fayda var.
Arkadaşlarla tanışırlar. Eyvallah abi.
Evet, kıymetli Erkan Radyo dinleyenleri, Hasbihal programının sonuna gelmiş olduk. Bugün sevgili Asım Gültekin abi, yazar Asım Gültekin, stüdyolarımızı onurlandırdı, şereflendirdi. Haftaya inşallah yeni bir Hasbihal programında, yeni bir konuğumuzla buluşmak ümidiyle, duasıyla diyelim. İşleriniz, güçleriniz hayır olsun. Hayırlı geceleriniz olsun efendim.
Sizi çok seviyoruz, gönülden özlüyoruz.
Güzelliğinizi anlatmaya sözlerim kifayetsiz.
Güzelliğinizi anlatmaya sözlerim kifayetsiz.
sanmakla haşa siz değil, şiirler güzelleşir. İsminizi anmakla haşa siz değil, şarkılar güzelleşir. İsminizi anmakla haşa siz değil, şiirler güzelleşir. İsminizi anmakla haşa siz değil, hasbihali güzelleşir.